Ayrım 68, sayfa 643. Uyanışma, insanın kendi merkezinden uzaklaşırsa nasıl da kaybolacağını anlamama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir millete, belki de dünyaya ilham oldunuz. Ama bunun için yazmıyorum. Söyleyecek daha önemli sözlerim var. Sorunun iyi bir muhalefet olmadığı için büyüdüğünü, tüm olanların çığırından çıktığını düşünmüştüm. İyi bir muhalefet olursa durumun düzeleceğine inanmıştım. Ama şimdi biliyorum ki iyi bir muhalefete izin verilmiyor. Muhalefet bir ülke için bedenin bağışıklık sistemi gibidir. İktidarın fark etmediklerini ona fark ettirmek, iktidarın etrafını saran yalakalara hayır diyebilmesini kolaylaştırmak için önemli bir merkezdir. İyi bir yönetim için iyi bir muhalefet şarttır. Hataların hasır altı edilmemesi için varlığı önemlidir. Çünkü hasır altı edilip biriken hatalardır iktidarın sonunu getirip hükümeti diktatörlüğe zorlayan. Bu naletli sisteme, kendini kullandıran herkese, kendi çıkarları için bir başkasınınkini feda edebilen herkese hayatın en büyük cevabı verdiğini artık biliyorum. Gerekirse kimsenin bilemeyeceği mahremimizden vurur bizi hayat. Dışarıda gövde gösterisi olsun diye dik durup gülerken cehennemi yanımızda taşırız. Böylesine muhteşem bir zekanın eseri olan hayatın vereceği cezayı biz veremeyiz. Vermemeliyiz. Biz sadece doğru durup hakkını korumak isteyenin üşenmeden sanki bizim başımıza gelmiş gibi yanında olmalıyız. Bir gün herkes gibi sizi de aramızda görmek isteriz. Farklılıklarımızın bizi nasıl da güzelleştirdiğini, farklı olduğumuz için rengarenk olduğumuzu, bu renklerimizin yaradanın çeşitliliği olduğunu anlayacağımız ve değiştiremediğimiz şeyleri yok etmeye çalışmak yerine hayatın zekasına inanacağımız yaşam mucizesine birlikte tanıklık etmek dileğiyle. Not: teyit geçtiğim hatalar oldu. Son anda yapmaktan vazgeçtiğim ve üzülerek ifade etmek isterim ki teyitlerimde sizin merkezden vurduğunuz hataların katkısı çok oldu. İnsan hatalarının milyonlarcasını nasıl da üzebildiğini umursayınca o zaman Allah'a yaklaşıyor. Allah'a yakın olmanızı dilerim. Özge Egeli. 12. Özge Egeli Özen. Alkışlar öyle yükselmişti ki kulaklarındaki basıncın etkisiyle gözlerini kısarak indi Özge sahneden. Arka tarafa geçti. Yanına öfkeyle gelen Turgut'un yaklaşımını bekledi. Turgut, "Bu nasıl bir rezalet? Oyun mu oynuyoruz?" diye bağırmaya başlamıştı ki protokolü geçen iki paşayı fark eder etmez aniden sustu. Özge resmiyetin temkinlikle harmanlandığı bir şekilde tokalaştı ikisiyle de. Hissettiği mecburiyet, fark ettiği bir anlamın çelişkisiyle ifadesine yansıdı. Mecburiyeti darbeye zemin hazırlayacak birilerinin bir şeyler yapmasıyla ilgili o konuşmayı yapmamış olmasından anlayışıyla herkes bir şeyler yapmadıkça birilerinin yaptıklarının anlamı olmayacağından geliyordu. Darbeye katılmayacağı artık ortadaydı. Paşalardan biri "güzel konuştunuz" derken gergindi. Özge ve "akşam size katılmayacağım" deyivermişti ağzından çıkan ilk cümlede. Gözlerini kendisine dikmiş diğer paşanın ifadesiz suratında küçük bir tebessüm belirdi ve sakince. "Sahip çıkmak için gelmek zorundaydık ama görüyorum ki siz kontrollüsünüz ve lütfen unutmayın Özge Hanım. Sizin için her zaman buradayız. Doğru olanı yapıyorsunuz hepimiz için" dedi. Özge şok geçirdi. Adam çok samimiydi. Milyonlarca kişi Özge'ye inandığı için onu ve bu milyonları ele geçirmiş bu oy sisteminde yalnız bırakmamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Paşalar zaten o yüzden paşaydılar ama Özge'nin bu hayırı onları da rahatlatmıştı. Çünkü aslında halkın yapamadığını, başka hiçbir hareketin yapamayacağını da biliyorlardı. Hareket en alt tabandan gelmiyorsa taban asla değişmiyordu. Tencerenin kapağını değiştirmek o pis tencerede pişen yemeği temizlemiyordu. Özge'ye asker selamı verip gittiler. Peşlerine takılmış komutaya çalışan Turgut'un yüzüne bile bakmadan. Meydandan gelen sloganlar sokakları inletirken arka çıkışa yürüdü Özge. Muammer Bey ve Ömer bekliyordu. Ama deniz yoktu. Yine çekmişti kendini. Yüzlerce canlının yaşadığı bir okyanusun ortasında kendi türünden o tek kişiyi bulduğu anda yok oluvermesi gibiydi denizin hissi. Daha önce hissedilmemiş türden bir yalnızlık yayıldı Özge'nin içine. Muammer Bey ve Ömer'e doğru yürürken denizin yüzünü aradı kalabalıkta. Yoktu ama. Özge'ninki oradaydı. Kültür Bakanlığı'nın davetinde gördüğü ve hala nereden tanıdığı bilemediği o yüz, güvenlik bandının hemen dışında dümdüz kendisine bakıyor hafif bir tebessümle. Durdu Özge. Kendi üzerine dikilmiş bakışa dikti gözlerini. Ona gitmeyecekti. Çünkü ona giderse adam yine kaybolabilirdi. Dikildiği yerde başıyla hafif bir selam verdi. Özge'nin tebessümü biraz daha belirginleşti ve adım adım protokol bandına yaklaştı. Bandı çevreleyen güvenlik yolunu kesti. Özen'i protokolün içine aldırmak için etrafını çevreleyen güvenlikten birini gönderdi Özge. Dikildiği yerden bir santim bile oynayamadı bedeni. Özen üstü aralıktan sonra yanına gelene kadar burada böyle dikilecekti. Nereden tanıyordu bu adamı? Tanıyor muydu? Özen yaklaşırken huzursuz bir tehlike olup olmadığını düşündü. Ama bu tanışıklık duygusu nedense içine sinmişti. Özen sakin adımlarla ve dingin bir gülümsemeyle yaklaştı. Tokalaştılar. Konuşabilir miyiz dedi. Tabii dedi Özge, sabırla beklediği bir şeyin nihayet gerçekleşiyor olmasının heyecanını gizleyerek, niye beklediğini bilmeyerek. Geride park etmiş parti otobüsüne doğru ilerlediler. Meydanı boşaltıp sokaklara dağılan kalabalığın arttığı sloganlar yankılanırken Muammer Bey ve Ömer de vardı yanlarında. Özge'nin bir önceki mitinginde söylediği cümle artık herkesin ağzındaydı. Ağza bulaşan bir düşünce nihayet davranışa taşınacaktı. Umursa, yoksa umursanmazsın. Boş otobüse bindiler. Güvenlik kapıda beklerken Muammer Bey ve Ömer de koridorun başındaydı. Özen koridorun ortasına yürüdü. Özge yüzünü koridora dönerek koltuğa oturdu. Açıklama bekliyordu. Kolunuz nasıl dedi Özen. Özge bu alakasız soruyu düzeltti. Kolum değil, elim. İyi. Yemin töreninde elini kesmişti, kolunu değil. Özen, kırılan kolunu sordum dedi. Özge'nin kaşları çatıldı. Kolu yıllar önce kırılmıştı. Ne alakası vardı? Kırılan kolunun dosyayı zihninde açılırken içinden çıkan görüntülerden birinde Özen'in sesini buldu. Özge. Nefesini tutup gözlerini Özen'den ayırmadan aklındaki bir ipin ucunu çekercesine depolanmış bir yığın bilginin içinden düşüncesini çekti. Düşüncesinin ucu gözlerini açtığı o caminin içinde başlıyor. Çektikçe kafasında sarı işçi kaskı, çenesinde indirdiği dalgıç gözlükleri, boynuna donanmış çilekli başörtüsüyle ve kulaklarında yankılanan Özen'in sesiyle devam ediyordu. Şimdi uyanıyoruz deyip kalkıp gidişle sonlanıyordu. Uyanışın başladığı o camide Özge'ye ilk yardım veren doktordu Özen. Ayağa fırladı Özge. Nedeni bilinmeyen bir hüzün ve sevinçle gözleri hücum etti gözyaşları. Ama akmadılar. Çaresizliğe çare bulmuş bir çaresizin tebessümü doğdu yüzüne. Özge'nin gözlerinde kim olduğunun anlayışını gördü Özen. Elini omzuna uzatıp kolunu sıktı. Ben de buradayım ve sonsuza kadar burada olacağım dercesine söz veren bir eminlikle desteğini verip çekti elini. Seni ilk gördüğümde o kadar kaybolmuştun ki kendini bu kadar bulabilmem mucize. İtiraf etmeliyim, önce saçmalıyorsun sandık. Kanla yemin etmem falan gösteri gibiydi ama sonra sana gönderdiğimiz herkese yardım ettin dedi. Özge yoğunlaşan duygularını bir nefeste çekti içeri. Çoğul konuşan, kişi olmaktan kaçıp ideolojilere, gruplara sığınan insanların mahvettiği bir dünyaydı burası. Tüm bu gruplar, ideolojiler, taraf tutmalar olmasa sadece cana ve hakka sahip çıkılsa yeterdi aslında. Çoğul konuşuyorsunuz, siz kimsiniz dedi endişeyle. Bıkmıştı kaldırdığı her taşın altından planlanmış bir senaryonun çıkmasından. Gülümsedi Özen. Ahlaklı bir inisiyatif kullanarak yaşama katkı sağlamaya karar vermişler dedi. Cevap şiirseldi ama yeterli değildi. Kafasını salladı Özge. Yani Özen, umarım bir gün herkes olacağız diye ekledi ve devam etti. Şimdilik birkaç yüz kişiyiz. Aslında bir araya gelişimiz de pek de planlanmış bir şey değildi. Mecbur kaldık desem doğru olur. Ve işin komik yanı, birkaç ortak nokta dışında birbirimizden çok farklıyız. Etnik kökenimiz, yetiştirildiğimiz kültür, hatta dinimiz ve yaşadığımız bölgeler bile. Uzun süredir sana kendimizi tanıtmayı düşünüyorduk. Ama açık konuşmak gerekirse neye dahil olduğunu anlamamız uzun sürdü. Kültür Bakanlığı'nın gecesinde seninle konuşmayı düşündüm. Ama Murat Kolhan'la yakınlığın tedirgin ediciydi. Askeriyeden aldığımız haberin doğru olup olmadığını beklemeye karar verdik. Bir halkın uyanışını tek bir kişinin başarabileceğini düşünecek çılgınlıkta olsaydın sana gelmeyecektik. Özge koltuğa çöktü. Özen'in söylediklerini düşünmek üzeredir. Kırışık duran bir kumaşın ütülenmesi gibiydi. Yakıcı bir sıcaklıkta ama net. Kafasını kaldırıp ayaktaki Özen'e soracaktı ki soru Muammer Bey'den geldi. Birkaç ortak noktamız var dedin. Nedir? Özen de çöktü karşı koltuğa. Hepimiz hakka sahip çıkılması konusunda hemfikiriz. Kimin hakkı olursa olsun ve bunu yapmanın tek bir yolu mümkün olacağını düşünüyoruz. Tamamen hemfikir olduğumuz bir planımız var diye açıkladı. Özge konuşmadı. Gözleri kocaman açılmış, anlat dercesine bakıyordu. Yeşilin içindeki ateş sanki alev almıştı. Ömer iyice Özen'e yaklaştı. Yanındaki koltuğa oturdu. Özen devam etti. İnsanlık en fakirinden en zenginine, en akıllısından en aptalına, görünmez halkalarla birbirine bağlanmış durumda. Tüm zıtlıklar arasında kopartılamaz bir bağ var. Dünyadaki bütün büyük imparatorlukların yönetim biçimlerinin niye çöktüğü incelendiğinde ortaya çıkan net resim bize şunu söylüyor. Uygarlıklar en yukarıdan en aşağıdakini unuttuğunda çöküyor. Bunu kendi fikrim olarak söylemiyorum. NASA, Goddard Uzay Merkezi tarafından finanse edilen ve Ulusal Sosyo-Çevresel Sentez Merkezi tarafından yürütülen Safa Motosheri'nin İnsan ve Doğa Dinamiği adlı modeli net bir şekilde ortaya koyuyor ki elit adını verdiğimiz zenginlerle dünya fakirlerini bugünkü gibi birbirinden büyük bir farkla ayıran ekonomik tabakalaşma ya da Fukushima nükleer santralinin patlaması gibi sonrasında oluşacak büyük ekolojik bir buhranın uygarlıkların çöküşüne mutlak bir zemin hazırlıyor. Uygarlık derken ülkelerden bahsetmiyorum. Aynı dönemde dünyada yaşayan insanların hayatlarından bahsediyorum. Yani insanlık adını verdiğimiz 2000'li yılların insanlığı. Bugün ülkemizde ve 3. dünyanın ülkeleri gibi geride bırakılmış ülkelerde iyice belirginleşen bu ekonomik kutuplaşma, göç eden insanların vasıtasıyla artık gelişmiş Avrupa ve Amerika ülkelerinde de bir hastalık gibi sıçramıştır. İnsanlar ekonomik tabakalaşmanın getirdiği yoksulluktan kaçarken artık kaçacak yerin kalmayacağı bir gelecek bizi bekliyor. Hayat sanki gelişmiş bir evrim projesi gibi. Para gibi hayatta kalmayı ve gelişmeyi kolaylaştıran değerlerin zenginliğindeki insanlar aldıkları eğitime ve fark ettikleri gerçeklere rağmen paylaşmayı öğrenmediklerinde insanlık bir adım öteye gidemiyor. Bazı ülkeler belki daha fazla gelişiyor ve lider oluyor ama sadece birkaç yüzyıl sürüyor liderliklerini ve sonra mutlaka çöküşü geliyor. İnsanlığın bu döngüden çıkarmak için geliştirilmiş tüm politikalar bu elit dediğimiz güç sahibi kişilerin onları ele geçirmesiyle etkinliklerini kaybettiler. İnsanlığa sona daha hızlı yaklaştıran bir araca dönüştürdüler. Denenmeyen tek bir yöntem kaldı ve biz bu yöntemin işe yarayacağını düşünüyoruz. Ekibimizde birçok mühendis, ekonomist, sosyolog, psikolog, biyolog, fizikçi ve araştırmacı var. Oluşturduğumuz planı gerçekleştirirsek davamızın zaten doğallıkla geleceğine inanıyoruz. Ömer heyecanla kafasını sallıyordu. Muammer Bey'in kaşları çatılmıştı. Özen susup saatine bakarken Özge sordu. Nedir planınız? Çok uzatmak istemiyorum dedi Özen. Ayağa kalktı. Hayal kurduğumuzu düşünmeni de istemiyorum. Ciddi şekilde üzerine düşünüp bu problemin en derine indiğimizde şunu fark ettik ki aslında her şey petrol kullanımıyla tetiklenmiş ve reklamlarla beslenerek tüketmek üzere kurulmuş. İşte buna reklam ekonomisi deniyor. Her ekonomi kendi toplumsal yapısını da yaratıyor. Bu yüzden bugün ihtiyaçlarını değil, sürekli kendilerine sunulanları almaya başlamış ve özdeki ihtiyacının ne olduğu konusunda kafası karıştırılmış depresyonda bir toplum var. Özge lafa girdi. Tamam ama yöntem ne? Özen, dünyayı petrolden kurtarmak ya da petrol mineralini insandan kurtarmak desek daha doğru olur diye açıkladı. Muammer Bey itiraz etti. Petrolün kullanımını nasıl engelleyebiliriz? Özen cevap verecekti ama Ömer lafa girdi. Güneşin enerjisi çok güçlü olmasına rağmen güneş enerjisini depolayacak şekilde gelişmiş ve yeterli depolanmayı yapabilen pil üretimi mümkün değil. Özge, rüzgar için de aynısı geçerli. Tamam, muazzam bir enerji var da güneşte ama rüzgarda da ama depolayamadığımız bir enerjiyi kullanmaya kalkmamız hayal dedi. Her ağzını açtığında lafının kesilmesine tebessüm eden Özen, üçünün kendi aralarındaki beyin fırtınasına dönüşmek üzere olan konuşmasını kesercesine ve konuşmasının bir daha kesilmesini engelleyecek bir tonda itiraz etti. Değil, çünkü artık depolayabiliyoruz. Ocağından fırına, klimasından ısıtıcısına kadar 4 kişilik bir ailenin günlük ortalama elektrik tüketimi maksimum 16 kWh'tir. Elon Musk'ı biliyor musunuz? Özge biliyordu Elon Musk'ı. Yaptığı uzay roketleriyle duymuştu adını. İnternet üzerinden alışverişi başlatan PayPal'ın kurucusuydu. Ama konuyla ne ilgisi vardı? Muammer amca kimi derken Ömer açıkladı. Şu deha adam, sana anlatmıştım ya, Tesla motorun da sahibi. Elektrikle çalışan arabalar yapıyor, uzay mekikleri falan. Al göre ve Bill Gates'in arkadaşı. Muammer Bey hatırladığını belli etmek için kafasını sallarken Özen açıkladı. Elon Musk'ın kurduğu Tesla motor şirketi bu sene Powerwall adıyla güneş enerjisini depolayabilen piller ürettiler. Ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Powerwall dünyaya tanıttılar. Yani artık güneş enerjisi depolanabiliyor. Üstelik sadece evler için değil, Powerwall'ın fabrikalar içinde modelleri var. Tanesi 3000 dolara geliyor. Ama bir daha elektrik faturası ödemeyeceğinin bir mekanizma bu depolama teknolojisi sayesinde istediğin her yerde kullanabiliyorsun. Tüketim toplumunu yıkmanın ve üretim toplumuna dönüştürmenin ilk koşulu petrol kullanımını durdurup dünyadaki tüm petrolün sahibi ve aynı zamanda bankacılık sisteminin de kurucusu olan 3-5 ailenin musluğunu kesmek. Powerwall, güneş enerjisini depolayabileceğimiz ilk örnek ve göreceksiniz devamı da gelecek. Nasıl ilk otomobil üretildiğinde otomobil üreten sadece tek bir firma vardı ve bugün otomobil nasıl da en yaygın araç haline geldi? Aynı şey bu depolama teknolojisi için de geçerli olacak. Tabii eğer biz üzerimize düşeni yaparsak. Önce insanları bir parazit gibi dünyanın öz suyuyla beslemekten vazgeçirmeli ve tertemiz güneşe döndürmeliyiz. Köylerden başlayacağız. Tabandan tavana ilerleyecek bu hareket. Eminiz. Bir köyde başlayacağız. Bir köye özgürlüğünü verdiğimizde diğerleri de fark edecek. İlk adım mutlaka bu olmalı. Dünyanın kanını emmeyi bırakmalıyız. Evrenin bilinen en büyük enerji kaynağında bir tencere yemeği pişirmemize ya da 3-5 odayı ısıtmamıza yetecek kadar enerji vardır sanırım. Özen konuşmasını gülerek sonlandırırken Özge espriye cevap veremedi. Ömer, Muammer Bey ve Özen heyecanla Tesla motor ve Powerwall üzerine konuşmaya başladıklarında Özge kendisine sunulan hayale dalmıştı. Soruları vardı. Endişeyle hemen bir tanesini sordu. Peki bunu nasıl yapacağız? Benzinden haraç alırcasına üzerine %250 vergi koyan, 8 milyara mal ettiği doğal gazı 55 milyara halkına satan bir devlet var karşında. En tehlikeli mafyadan bile daha tehlikeli. Özen'in yapmaktan bahsettiği şey imkansızdı. Özge itirazla devam etti. 17 milyar değerindeki petrole 5,5 kat kar koyup 93 milyara halkına veren bir devlete nasıl durduracağız? Sadece petrolden 76 milyar kar ediyorlar. Hele elektrik 16 milyara mal edilirken 77 milyara satılıyor bize. Dünyanın en pahalı elektriğini alan tek halkız biz. Güneş enerjisinin devreye soktuğu anda bir düşün, devletin, hatta tüm devletlerin doğal gazdan, elektrikten, petrolden, halktan aldıkları haracı, milyarları keseceksin. Bizimkisi gibi küçük bir ülkenin halkı bile yılda 185 milyar kazandırıyor hükümetine ve bunu okul, yol, baraj yapmak için de kullanmıyorlar. Bu para halktan toplanıyor ve örtülü ödenek adı altında yok oluyor. Bu lanetli sistemde köşe tutmuşlara, halkın gardiyanlarına gidiyor. Hesabı bile soramıyoruz. Ayrım sonu.